Ayrım 10. Sayfa 91. Rodney'in hastalığı süresince nelere katlandığımı bir ben bilirim, bir de Tanrı, diyordu John kendi kendine. Birden Dr. McQueen'in söylediği iğneleyici sözleri anımsayarak hafifçe ürperdi. Bir sohbet sırasında, her tartışmada er geç birinin, "Benim ne çektiğimi bir Tanrı bilir," diyecek noktaya geldiğini iddia etmişti. Orada bulunan herkes de gülerek bunu onaylamıştı. Aslında bu doğru da, diye düşünen John, ayakkabısına dolan kumları silkeledi. Rodney bile kendisi senatoryumdayken yaşadığım zorlukları anlayamadı. Sonunda Rodney hastaneden eve döndü ve her şey yeniden yoluna girdi. Çocuklar yeniden neşeli, sevgi dolu ve dengeli oldukları için John çok rahatladı. Yeniden denge gelmişti evlerine. Bu da John için çocukların huysuzluklarının, korku ve endişeden kaynaklandığının kanıtıydı. Kaygı onların dengesini bozmuştu. Kaygı ve endişe çocukları sinirli ve kötü huylu yapmıştı. Hepsi için çok üzücü ve kötü bir dönemdi bu. Neden sanki şimdi yine çölün ortasında bunlar gelmişti ki aklına? Tam da iç karartıcı şeyler yerine neşeli bir şeyler düşünme çabası içindeyken. Nasıl gelmişti yine bu noktaya? Ah evet, tabii şiirleri anımsamaya çalışırken. Sanki çölün ortasında şiir okumaya kalkışmaktan daha gülünç bir şey olabilirmiş gibi. Neyse ki uzak ya da yakın duyabilecek veya görebilecek kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Evet, hiç kimse. Sakin olmaya çalıştı. Ne olursa olsun paniğe kapılmamalıydı. Bütün bunlar sinirlerinin ona oynadığı kötü bir oyundu. Yalnızca aptallık. Birden dönerek hızla hana doğru yürümeye başladı. Koşmamak için kendini zor tutuyordu. Yalnız olmaktan bu kadar korkacak ne vardı ki? Hiçbir şey. Kim bilir, belki de onda. Nasıl diyorlardı? Hayır hayır, klostrofobi değildi bu. O kapalı yerde kalmaktan korkmak anlamına geliyordu. Bu ise tam tersiydi. A ile başlıyordu. Açık alan korkusu. Bütün bunların bilimsel bir açıklaması olduğunu bilmek güzeldi. Ama bunu bilmenin o an için ona hiçbir yararı yoktu. Kendi kendine her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu söylemek kolaydı. Ama içinde yaşaran tuhaf kuruntuları kontrol etmek hiç de o kadar kolay değildi. Bu düşünce kırıntıları yuvalarından birdenbire çıkıp kaybolan kertenkelelerdi sanki. Ama Myrna Randolph diye düşündü. O bir yılan, diğerleri kertenkele. Büyük, geniş açık alanlar. Halbuki tüm yaşamı bir kutuda geçmişti. Sözde çocuklar, sözde hizmetçiler ve sözde bir kocayla. Hayır John, neler saçmalıyorsun diye düşündü. Nasıl bu kadar budala olabilirsin? Çocukların gerçek. Çocuklar da gerçek, Cook ve Agnes de, Rodney de. Kim bilir diye düşündü. Belki de asıl gerçek olmayan benim. Belki de ben yalnızca sözde bir anne ve sözde bir eşim. Tanrım, bu ne korkunç bir durumdu. Saçmalıyordu. Düşüncelerine hakim olamıyordu. Belki de birkaç şiir daha okusa daha iyi olacaktı. Nasıl olsa anımsayabileceği bir şeyler olabilirdi. Ve büyük bir hevesle, anlamsız bir şekilde yüksek sesle okumaya başladı. Sensizdim bütün bahar yaşadım senden ırak. Devamını anımsamıyordu. Anımsamak da istemiyordu. Bir tek bu mısra bile yeterliydi her şeyi açıklamaya. Öyle değil mi Rodney diye düşündü. Rodney, sensizdim bütün bahar, yaşadım senden ırak. Tek fark ilkbahar değil, sonbahardı. Kasım ayındaydılar. Birden kala kaldı. O da aynen bunu söylememiş miydi o akşam? Bir bağlantı vardı, bir işaret. Bu sessizliğin gerisinde gizlenmiş, onu uyaran bir işaret, bir iz, bir ipucu. Kaçmak, anımsamak istemediği bir şey. Bunu şimdi anlıyordu. İyi de kertenkele delikleriyle dolu bir alanda deliklerinden aralıksız çıkıveren kertenkelelerden kaçmak mümkün müydü? Düşünmek bile istemediği, düşünmemesi gereken o kadar çok şey vardı ki. Bağdat, Barbara ve de Blanche. Parantez içinde, tuhaf. Hepsi de B ile başlıyordu. Elbette Rodney'in Victoria istasyonundaki görüntüsü. Ve Averill, Barbara ve Tony'nin ona karşı nedenli saygısız davrandıkları. John kendi kendine öfkelendi. Neden sanki durup durup bu can sıkıcı şeyleri düşünüyordu ki düşünecek bunca mutluluk verici şey varken? Mutluluk veren anılar. Çok, pek çok. Örneğin sedef beyazı satenden yapılan gelinliğinin güzelliği. Pembe beyaz bantlarla süslenmiş beşiğindeki Averill. Sarı bukleleriyle öylesine şirin, öylesine güzel bir bebekti ki. Ve de uslu. Zaten Averill her zaman terbiyeli, nazik, örnek davranışları olan itaatkar bir çocuk olmuştu. Bayan Scudamore, siz çocuk eğitiminde başkasınız. Evet, Averill övünülecek bir çocuktu. En azından toplum içinde öyleydi. Özel yaşamlarında, evde ise daima itiraz edecek, sonu gelmez tartışmalara yol açacak bir şeyler bulur, sanki nasıl bir insan olduğunuzu anlayamıyormuş gibi sizi itici, rahatsız edici bakışlarla süzerdi. Öyle ki bir çocuğun annesine bakmaya hakkı olmayan bakışlarla. Averill evde asla sevecen, iyi huylu bir çocuk değildi. Tom de anlaşılmaz davranışlarına, iflah olmaz derecede savruk ve dikkatsiz olmasına rağmen toplum içinde daima beğeni kazanan bir çocuk olmuştu. Ailenin gerçek anlamda tek sorununu, zor çocuğu, öfke krizleri ve sık sık ağlama nöbetleri geçiren Barbara'ydı. Yine de her şeye rağmen hepsi iyi yetiştirilmiş, itaatkar, nazik ve iyi çocuklardı. Çocuk yetiştirmenin, onları idare etmenin bu kadar zor olması ve bu işin çocuklar büyüdükçe zorlaşması ne kötüydü. Neyse, bunu düşünmek istemiyordu. Onları sorunsuz oldukları çocukluk günlerindeki halleriyle anımsamak çok daha iyiydi. Şık pembe elbisesiyle dans dersine giden Averill, Liberty'den aldıkları, ona çok yakışan örgü elbisesiyle Barbara, dadılarının çok ustaca diktiği bol, renkli zesenli oyun tulumuyla Tony. Yine de aklıma çocukların elbiselerinin dışında daha önemli bir şeyler gelmeli diye düşünüyordu John. Çocukların annelerine söylediği tatlı, sevgi dolu sözcükler. Çok özel anlar gibi şeyler. Onlar için katlandığı özverileri düşününce, ne yaptıysa her şeyi daima çocukları için yapmıştı. Yine bir kertenkele yuvasından başını göstermişti işte. Aklına Averill'ın o ürkütücü ciddilikteki yüz ifadesiyle yönelttiği bir soru gelmişti. Anne, gerçekten de şimdiye kadar bizim için ne yaptın ki? Bizi yıkamadın bile. Öyle mi? Ne yemeğimizi verdin, ne giydirdin, ne de saçımızı taradın. Hepsini dadımız yaptı. Bizi yatağa yatıran da, uyandıran da o oldu hep. Elbiselerimizi diken, bizi gezmeye götüren de oydu. İyi de yavrum, bütün bunları yapması için dadınızı tutan, onun ücretini ödeyen bendim. Ücreti ödeyenin babam olduğunu düşünüyorum. Evimizin geçimini sağlayan babam değil mi? Bir anlamda doğru ama tam olarak değil. Biz bir aileyiz. Ama her sabah çalışmak için işe gitmek zorunda olan sen değilsin, babam. Neden sanki çalışmıyorsun ki? Evdeki işleri yaptığım için. Bunun için Kate var, aşçı var. Yeter artık, kes Averill. Neyse ki Averill'ın sus denildiğinde susmak gibi iyi bir huyu vardı. Asla küstah, isyankar ya da meydan okuyan bir tavrı olmamıştı. Aslında açıkça meydan okusa belki böyle iğneleyici olmasından daha iyiydi. Ama yine de... Rodney bir defasında gülerek Averill'ın bu tavrı karşısında yapılabilecek tek yorumun delil yetersizliğinden beraat olduğunu söylemişti. Seni gerçekten de hiç anlamıyorum Rodney. Bunda gülecek ne var? Averill yaşında bir çocuğun bu kadar eleştirici olmasını kabullenemiyorum. Yani sence o inandıklarını ifade edemeyecek, kanıtlanabilir iddialarda bulunamayacak kadar küçük mü? Avukat gibi konuşuyorsun. Avukat olmamı isteyen kimdi? Her neyse, cidden böyle sürekli bir şeyleri eleştirmesi saygısızlık. Bence Averill son derece nazik bir çocuk. Kesinlikle birçok çocuğun ortaya koyduğu o dayanılmaz hırçınlıklar, kırıcı açık sözlük yok onda. Örneğin Barbara gibi değil. John ona hak veriyordu. Barbara öfke krizine kapıldığında hiç çekinmeden, ''Kötüsün, iğrençsin, korkunçsun, senden nefret ediyorum. Keşke ölseydim. Ölsem üzülürdün ama.'' diye bağırıyordu. Ama bu onun bir anlık öfkesinin eseri, ''Gözü dünyayı görmüyor.'' diye mırıldandı John hemen. Zaten hemen ardından da özür diliyor. ''Evet, zavallı yavrucuk. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Söylediklerinin gerçekte hissettikleri olmadığı kesin.'' Yine de Averill'ın kandırılmayı kabullenemediği, gerçeği ortaya çıkarmada özel bir yeteneği olduğunu kabul etmelisin. John kızardı. Kandırılmak mı? Neyi kastettiğini gerçekten hiç anlamıyorum. Yeter ama John, tabii ki biliyorsun bunu. Onların kafalarını doldurduğumuz bütün saçmalıklar. Her şeyi bilen, her şeyin daima doğrusunu yapan, onlar adına her şeyin en iyisini düşünen insanlar olduğumuzu iddia etmemiz. Onlara karşı tamamen bizim kontrolümüzde olan zavallı, çaresiz yaratıklarmış gibi davranmamız. Seni duyan olsa onlara çocuk değil de köle gibi davrandığımızı düşünür. Bir anlamda köleleştirmedik mi onları? Önlerine koyduğumuzu yemek, onlara sunduğumuzu giymek, söylemelerini istediğimizi söylemek, onlara öğütlediğimizi yapmak zorunda değiller mi? Onları korumamızın karşılığında ödedikleri bedel bu. Ama doğal olarak yaşadıkları her günle birlikte özgürlüğe, ebeveynlerinden kurtulmaya biraz daha yaklaşıyorlar. Özgürlük, dedi John burun kıvırarak. Öyle bir şey var mı? Korkarım hayır, dedi Rodney ağır ağır isteksizce. Çok haklısın John. Ardından da düşük omuzlarla ağır ağır odadan çıktı. John bir an kafasında şimşek gibi çakan bir düşünceyle irkildi. Sanki Rodney'in yaşlanınca nasıl görüneceğini görmüştü. Victoria istasyonunun peronundaki Rodney, parlak ışıkta belirgenleşen yorgun yüzündeki kırışıklıklarla ona kendisine dikkat etmesini söylerken. Ve ardından bir dakika sonra, neden sanki şimdi aklına yine bu gelmişti? Bu doğru olmazdı. Rodney hiç kuşkusuz onu çok özlüyor, arıyordu. Evde hizmetçilerle yapayalnız olmak onun için korkunç olmalıydı. Kesinlikle akşam yemeğine birilerini davet etmeyi de akıl edemezdi. Örneğin Hargrave Taylor gibi bir sersemi. Ne kadar donuk, tatsız bir adamdı. Rodney'in onda ne bulduğunu hiç anlayamıyordu. Ya da doğadan ve sığır yetiştirmekten başka konuşacak hiçbir şey olmayan sıkıcı binbaşı Milsey. Tabii ki Rodney onun yokluğunu hissediyor, onu özlüyordu. 6. bölüm. John Han'a döndü. Hintli dışarı çıktı ve "Sahip iyi bir gezinti yaptın mı?" diye sordu. "Evet," dedi John. "Güzel bir gezintiydi. Yemek birazdan hazır. Çok güzel yemek sahip." John buna sevindiğini belirtti. Ancak Hintli'nin yemeğe ilişkin söyledikleri ancak bir alışkanlık olabilirdi. Çünkü yemek hemen hemen hep aynıydı. Tek fark şeftali ya da kayısı kompostosu, konservesi olmasıydı. İyi bir yemek olabilirdi. Ama tek dezavantajı sürekli aynı şeylerin servis edilmesiydi. Akşam yemeğini yemişti. Ama yatmak için daha çok erkendi. John yanına daha fazla okunacak bir şeyler ya da bir el işi almadığı için çok pişmandı. Hatta Lady Catherine Dysart'ın anılarının eğlenceli kısımlarını yeniden okumaya çalıştı. Ama bu girişim daha baştan yanlıştı. Okuyamadı. Yanımda yapacak bir şeyim olsaydı, diye düşündü John. Herhangi bir şey. Hiç değilse bir deste oyun kağıdı. Ya da bir oyun, tavla, satranç, dama. Kendi kendine oynayabilirdi. Çölde zihninde ne ilginç fanteziler üretmişti. Deliklerden çıkıp çıkıp giren kertenkeleler. İnsanın aklına neler gelebiliyor, diye düşündü. Kurtulması hiç de kolay olmayan ürkütücü, rahatsız edici düşünceler. İstenmeyen düşünceler. İyi de öyleyse onları düşünmek niyeydi? Sonuçta insan düşüncelerini kontrol edebilirdi. Yoksa edemez miydi? Yoksa bazı durumlarda düşünceler başına buyruk, kontrol edilemez mi oluyordu? Aynı deliklerden çıkıp çıkıp kaybolan kertenkeleler ya da şimşek hızıyla görünüp kaybolan yeşil yılan gibi. Sonuçta bütün bu düşüncelerin bir kaynağı, bir nedeni olmalıydı. Paniğe kapılmış olması tuhaftı. Bu agorafobi olmalıydı. Parantez içinde, evet tabii doğru sözcük buydu, agorafobi. Bunu anımsaması insanın derinlemesine düşününce bir an unuttuklarını anımsayabileceğini gösteriyordu. Evet doğru sözcük buydu, açık alan korkusu. Böyle bir fobisi olduğunu daha önce fark etmemiş olması ilginçti. Aslında daha önce pek bir açık alan deneyimi de olmamıştı. Yaşamı evler ve bahçeler içinde geçmişti. Her zaman etrafı insanlarla doluydu. Ve hep yapacak işleri vardı. İnsanlar. Konu buydu işte. Keşke burada da konuşabileceği biri olsaydı. Hatta Blanche bile razıydı. Blanche'ın onunla birlikte yolculuk etme olasılığını düşünmenin bile onu ürkütmüş olması ne ilginçti. Ne olurdu sanki şimdi yanında olsaydı? Her şey ne kadar farklı olabilirdi. Eski okul günlerinden bahsedebilirlerdi. Geçmişte kalmış günlerden de. Blanche ne demişti? Sen dünyaya uyum sağlayıp yükselmişsin. Bense dibe çöktüm. Ama sonra düzeltmişti bunu. Hayır, sen olduğun yerde kalmışsın. Hala okulun onur duyduğu o öğrencisin. Gerçekten de o günlerden bugüne bu kadar az mı değişmişti? Düşüncesi bile hoştu bunun. Aslında bir açıdan hoş olsa da diğer açıdan hiç de o kadar hoş değildi. Bu bir şekilde durağan, gelişme olmayan bir yaşam anlamına geliyordu. Peki ya Miss Gilby veda konuşmasında ne demişti? Miss Gilby'in mezun olan kız öğrencilerle yaptığı veda konuşmaları önemliydi. Senen'de herkesin bildiği ve değer verdiği genel kabul gören alışkanlıklardan biriydi bu. John'un düşünceleri yıllar öncesine kaydı ve birden gözlerinin önünde ürkütücü bir netlikte eski okul müdiresi belirdi. Büyük, dikkat çekici burnu, tel gözlükleri, insanın adeta içine okuyan acımasız bakışlarıyla, en ufak bir yumuşaklık olmayan, dimdik göğüsleri ve görkemli yürüyüşüyle eski okul müdiresi. Ürkütücü bir tipti Miss Gilby. Ondan korkulması da saygı duyulması da doğaldı. Yalnızca öğrenciler değildi ondan çekinen. Veliler de aynı saygıyı gösteriyorlardı ona. Miss Gilby demek sen en demekti. Bu tartışılmaz bir gerçekti. Ayrım sonu. Sayfa 101.